İnsan, kendi vücudundan uzaydaki dev galaksilere, doğadaki canlılardan gözle görünmeyen hücrelere kadar evrenin hangi parçasını incelese, kusursuz bir plan, düzen ve tasarımla karşılaşır. Evrenin her yerinde çok açık ve kesin bir gerçek vardır. Yaratılış gerçeği.
Sevgili dinleyenler, bir Yaratılış Gerçeği programıyla yine huzurlarınızdayız. Bugün değerli bir konuğumuzla, Sayın Cenk Akat'la, yeryüzünü kaplayan ve kendisinden 3 günden daha fazla ayrı kalamayacağımız bir maddeden konuşacağız. Sudan bahsedeceğiz. Hoş geldiniz Cenk Bey.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Bizim için suyu bu kadar önemli kılan nedir? Buradan başlayalım isterseniz.
Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Su gerçek bir mucizedir. Su yaşamı mümkün kılabilecek tek temel maddedir diyebiliriz. Yani su olmasa yaşam olmazdı denebilir. Gerçekten de örneğin uzay araştırması yapan bilim adamları yeni bir gezegen incelediklerinde ilk ilgilendikleri konu burada su var mı? Eğer su izine rastlayabilirlerse ondan sonra bir yaşam var mı sorusuna geçebiliyorlar. Aksi takdirde konu zaten hiç açılmadan kapanıyor.
Yani su hayatın yeterli sebebi olmasa da en önemli sebeplerinden birisi değil mi?
Evet, evet. Şart sebebi diyebiliriz. Sizin de demin değindiğiniz gibi gerçekten yeryüzünün 1/4 sularla kaplı ve çok benzer bir oran bizim de vücudumuzun %70'ini su oluşturuyor. Ve dediğiniz gibi 3 günden fazla da ayrı kalamıyoruz. Yani şöyle deseydik eğer vücudumuzun %70'i sudan oluşuyor. 3 günden de fazla ayrı kalamıyoruz fakat yeryüzünde su diğer madenler gibi zor bulunan ve çok az bulunan bir maddedir. O zaman zaten canlılığın olması mümkün olmazdı. Yani su diğer bütün fiziksel özelliklerinin yanı sıra çok bol bulunması ile de yaşama imkan sağlıyor. Şimdi biraz da o diğer fiziksel ve kimyasal özelliklere değinmek istiyorum ben. Suyu bizim için elzem kılan, suyu yaşam için elzem kılan bu özelliklerden birkaçından kısaca söz etmek istiyorum. Öncelikle 5 tane fiziksel özelliği asıl bugün anlatmak istiyorum. Bunların 5'i de termal özellikler. Termal özellik yani ısıya karşı suyun verdiği tepkilerle ilgili özellikler. Birincisi cisimlerin genleşmesi konusu. Bildiğiniz gibi bütün cisimler katı sıvı ve gaz halinde bulunur. Isıya bağlı olarak hal değiştirirler. Yani ısıları düşürüldüğünde, sıcaklıkları düşürüldüğünde katı hale geçerler. Sıcaklıkları daha yükseldiğinde sıvı halde, daha da yükseldiğinde gaz halde. Bu arada hareket ederler. Bütün maddelerin ortak özellikleri sıcaklıkları arttıkça genleşirler. Yani hacimleri de artar. Yani yoğunlukları düşer. Bu ne anlama gelir? Maddeler ısındıkça hafifler, ısındıkça genleşir. Sıvılar için bunu konuştuğumuzda sıvılar ısındıkça yukarı doğru yükselir. Yani iyi karıştırılmamış bir kapta bir sıvı üzerinde ısı farklılıkları varsa mutlaka daha sıcak olan üsttedir, daha soğuk olan alttadır diyebiliriz. Bu bütün malzemeler, bütün maddeler için böyledir. Ama suda durum daha farklıdır. Suda çok enteresan bir özellik var burada. Aslında başlı başına bir mucize. Su 4 dereceye kadar, 4 derece sıcaklığa kadar diğer bütün maddeler gibi davranır. Yani 4 derecenin daha yukarıdaki sıcaklıklarda su ısındıkça genleşir. Yani ısındıkça hafifler. Yani ısındıkça yukarı doğru çıkar. 4 derecede su en ağır, en yoğun halini alır. 4 dereceden aşağı doğru soğutmaya devam ettiğinizde tekrar genleşmeye başlar. Bu neden derseniz ben bunu açıklayamam. Bu çünkü henüz zaten açıklanamadı.
Peki böyle olması sadece suya ait bir özellik?
Bu sadece suya ait bir özellik ve sadece 4 derece sınırından aşağıya. Yani su tümüyle ters davranmıyor. Şunu diyebilirdik örneğin bütün maddeler ısındıkça genleşir, su soğudukça genleşir. Hayır böyle değil. 4 dereceye kadar 4 derecenin üzerindeki su ısındıkça genleşir, 4 derecenin altındaki su soğudukça genleşir. Şimdi bu terslik neye yarar? Bu terslik çok çok önemli şeylere yarar. Bunları ben sırayla size örneklerini de vereceğim. Yani normal hayattaki uygulamalara da geçeceğim bununla ilgili. Fakat sırayla bu 5 termal özelliği bir kısaca tamamlayalım isterseniz. İkinci konu gizli ısı. Tüm cisimler buharlaşırken çevreden ısı çekerler. Yani örneğin su 100 derecede buharlaşıyorsa, 100 derecede kaynamaya başlayan su tamamen buhar haline geçene kadar 100 derece sıcaklığını korur. Fakat buhar olabilmek için çevreden ısı çekmeye devam eder. Suyun bu gizli ısısı oldukça yüksektir. Oldukça yüksektir derken bilinen bütün sıvıların içinde en yüksek gizli ısı suya aittir. Burada bir tek amonya istisna tutabiliriz. Gizli ısının çok yüksek olması ne anlama gelir? Örneğin iki tane çaydanlık yan yana koyduk. Birinde su var, birinde alkol var. Altını yaktık eşit derecede. İkisini de kaynama noktasına kadar getirdik. Şimdi burada bu ikisini de tamamen kaynatıp buharlaştırmaya çalışıyoruz. Alkol dolu olan çaydanlığın çok kısa süre zarfında tamamen buharlaştığını görürüz. Fakat buna karşılık su dolu çaydanlık oldukça uzun sürede tamamen buharlaşır ve içindeki su biter. Üçüncü bir termal özellik suyun termal kapasitesi. Termal kapasite cisimlerin sıcaklıkları artarken üzerlerine aldıkları ısı miktarıdır. Yani yine bir çaydanlık suyu bir derece ısıtmak için ona verdiğimiz ısıya biz termal kapasite diyoruz. Suyun termal kapasitesi bilinen sıvıların içinde en yüksek olanlarından biridir. Yani yine çaydanlık ocak örneğini verirsek yan yana bütün sıvıları eşit miktarda koyduğumuzda birer çaydanlığı altlarında eşit miktarda açtığımızda en zor ısınanın su olduğunu göreceğiz. Diğerlerinin sıcaklığı çok daha hızlı artacaktır. Dördüncü bir termal özellik ise su çok iyi bir iletkendir ısıya karşı. Yani sabit duran bir ısı bir taraftan aldığı ısıyı öbür tarafa çok hızlı aktarır. Beşinci bir özellik ise kar ve buz yani suyun katı hali çok kötü bir iletkendir. Veya diğer bir deyişle çok iyi bir yalıtkandır. Yani tamamen tersine davranır. Bunların bu uç özelliklerin hepsinin günlük yaşamımızda ayrı ayrı çok önemli yerleri var. Günlük hayatımızda bu fiziksel özelliklerin karşımıza nasıl geldiğine biraz bakalım isterseniz şimdi. Örneğin bu denizlerin veya göllerin kışın yüzeyden donmaya başlaması. Bu sadece bütün maddeler içinde sadece suya has bir özellik. Başka hiçbir cisim üstten donmaya başlamaz. Demin bahsettiğimiz bu 4 dereceye kadar suyun diğer bütün maddeler gibi soğudukça büzüşmesi, 4 derecenin altında soğumaya devam ettiğinde de tekrar genleşmeye başlaması. Hiçbir maddenin katı hali sıvı halinden daha hafif değildir. Hiçbir sıvı donduğu zaman oluşturduğu donmuş kütle üstünde yüzmez. Örneğin potada demir eritiyorsunuz diyelim. Her zaman katı haldeki demiri potanın dibinde görürsünüz. Hiçbir zaman katı haldeki demir potanın yüzeyinde yüzmez. Bu sadece suya has bir özelliktir. Bunun ne önemi var diyeceksiniz. Aksini düşünelim. Suyun diğer maddeler gibi davrandığını düşünelim. Şimdi iklimlerimizi biraz inceleyelim. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Kışın havalar soğuyor, yazın tekrar ısınıyor güneş ışınlarının etkisiyle. Ve açık denizdesiniz. Dünyamızın 1/4 denizlerle kaplı. Dünyamızın iklimine, atmosferine büyük ölçüde denizler hakim. Açık denizdesiniz. Şimdi mevsimleri inceliyoruz. Yazın havalar sıcak, deniz suyu ılık fakat deniz derinliği çok fazla. 1000, 2000, 3000 metre derinlik var. Dolayısıyla su ılık derken bu yüzeyi ilgilendiren bir konu. Aşağı doğru indiğinizde su soğumaya başlıyor. Dibe vardığınızda belki oldukça soğuk. Kış geldi, havalar soğuyor. Su yüzeyden soğumaya başladı. Soğuyan su aşağı doğru batmaya başlıyor. Çünkü soğuyan su büzüşerek ağırlaşıyor, yoğunluğu artıyor. Soğuk su gittikçe aşağıda birikmeye başlıyor. Su diğer bütün maddeler gibi davransaydı, iyice soğuyan su yüzeyde donmaya başlayan su ağırlaşarak dibe çökecek. Dipte bir nevi buzlanma veya karlanma başlayacaktı. Ve bu metrelerce yığılacaktı. O kışın ne kadar sert geçtiğine bağlı olarak. Daha sonra yaz gelecek, havalar ısınacak. Güneş ışınları denize birkaç metreden fazla etkide bulunamaz. Enerjisi o derecede soğurulur. Ancak yüzeydeki suyu ısıtmaya gücü yeter. Daha derine zaten ışığı bile nüfuz etmez. Dolayısıyla yüzeydeki su bir miktar ısınacaktı. O ısınan yüzeydeki su yüzeyde sabit kalacak. Çünkü sıcak ve daha az yoğun. Dolayısıyla dipteki o binlerce metre dipteki buz sabit. Onu hiçbir şey ısıtamadı. Gelecek kış geldi. Tekrar soğuma başladı. Tekrar yüzeyde buzlanma, yüzeye düşen kar, dolu, bu tip yağışlar, bunların hepsi tekrar dibe battı. Bu dipteki kar veya buz kalınlığı artacak. Şimdi bütün canlıların temel olarak aşağı yukarı yumurtalarını dibe bıraktığını, yuvalarını dipte kurduğunu ve çoğunlukla dipten beslendiğini düşünürsek,
bütün bitki örtüsünde
dipte olduğunu düşünürsek, bunların hepsi öldü. Artık dipte yaşam yok, dip ölü. Yani bu şekilde suyun yaşama imkanı yok. Burada pek balık yaşama imkanı da yok. Belki çok az tür bir süre hayatını idame ettirebilirdi. Fakat her kışın bu şekilde üst üste eklediğini düşünün. Bu dipteki kar ve buz tabakası yüzeye iyice yaklaşacak. Ne kadar yaklaşacak? Yazın güneş ışınlarının nüfuz edip eritebildiği yere kadar.
Yani aşağı yukarı 2 veya 3 metre değil mi?
Artık birkaç metre diyebiliriz buna. Fakat bir sonraki kış bu da donacak. Yani bundan sonra artık bizim bütün denizlerimiz kışları bir buz yığını halinde. Yazları da yüzeyden bir miktar eriyorlar. Artık bu şekilde denizlerde yaşam olmayacağı aşikar.
Bu tabii manzaranın kötü hali. Peki şimdi gerçekte durum nedir?
Gerçekte durum nasıl? Gerçekte suyun belli bir ılıklığı var. Deniz suyunun sıcaklığı var. Kışın soğumaya başladığında soğuyan su dibe doğru çekiyor. Ta ki 4 dereceye kadar. Dipteki denge ısısı 4 dereceyi bulduğunda bu en yoğun, en ağır su. Bu dibe oturuyor. Bundan sonra yüzeydeki su ne kadar soğursa soğusun. Soğudukça yükseleceği için daha önce nasıl 5 derece su katmanı 4 derece su katmanın üzerinde duruyorsa şimdi de 3 derece su katmanı 4 derece su katmanın üzerinde duracaktır. Yani su yukarıya doğru 4, 3, 2, 1, 0, eksi 1 diye çıkacak. Deniz suyu da yaklaşık eksi 1, eksi 2 derece arasında donduğu için donma yüzeyden başlayacak ve buz da daha hafif yani daha az yoğun bir malzeme olduğu için yüzeyde yüzecektir.
Peki Sayın Akat, artı 4 derecenin ne önemi var? Neden 5 değil, 10 değil, eksi 3 değil, eksi 7 değil de artı 4?
Zaten eksilere gitseydik bunun hiçbir önemi kalmazdı, zaten buz olurdu. Buzun da kendi içinde pek bir hareket kabiliyeti olmadığı için deniz yine bir kitle şeklinde otururdu.
Yani deniz yaşamı açısından
evet, artı
eksi
4
rakamların
derece,
bir önemi yok.
Bir önemi yok, bir faydası olmazdı bize. Artı 4 derece yaşamın sürebilmesi için uygun bir sıcaklık ve bu sayede denizler hiçbir zaman dipten donmaya uğramıyor. Yüzeyden belli bir tabaka donuyor. Şimdi diğer termal özelliklere gelelim. Su iyi bir iletken olmasına rağmen katı hali kar ve buz çok kötü bir iletken demiştik. Bu da yüzeyden donma başladığı anda ilk tabakalar oluştuğunda bunun deniz üzerinde bir yorgan tabakası gibi etki yaptığını görürüz. Yani atmosferin o zor kış şartlarından deniz suyunu korur. Yüzeyden su yaklaşık 2 metre kadar donduktan sonra bu artık dışarıdaki soğuk havanın denize nüfuz etmesini engeller. Yani denizlerimiz gittikçe soğumaya devam etmez. Üzerine yorganını çeker ve altında sıcaklığını korur.
Yani artı 4 dereceyi korur.
Evet ve bu 2 metrelik tabakada bir sonraki baharda güneş ışınları tarafından kolaylıkla delinebilen, eritilebilen bir tabaka olur. Tekrar denizin yüzeyi erir, yaşam normale döner. Tabakanın fazla kalın olmamasının bir önemi daha, özellikle kutuplarda yaşam için. Örneğin kutup ayıları, penguenler bu kalınlıktaki bir buzu rahatlıkla kırarak altından avlanıp yem bulmaya devam edebilirler.
Yani şimdi anlattığınız bu yapıda belli ki su çok özel bir tasarımla.
Evet.
Denizdeki bu canlılığın devam edebilmesi için özel olarak tasarımlanmış bir madde değil mi? Çünkü
evet.
Yoksa böylesine bir şeyin yalnız başına bu hareketi gösteriyor olması, bütün doğa kanunlarını da alt üst ediyor olması. Çünkü çok temel bir kanun bildiğim kadarıyla ısınan bir maddenin genleşmesi, soğuyan bir maddenin de büzüşmesi çok genel, bütün doğanın hepsinin maruz kaldığı bir kanun. Ama
evet.
Bir tek suyun bundan sıyrılıp çıkmış olması açık ve çok net olarak o canlıları korumak ve bu hayatı devam ettirmek için özel olarak yaratıldığını söyleyebiliriz.
Evet,
değil mi?
Gerçekten bu bir yaratılış mucizesi. Öyle ki sanki Allah burada bize yaratma gücünü göstermek istemiş. Çünkü şimdi isterseniz evrimcilerin varsayımlarına biraz dönelim burada. Derler ki doğanın kanunları vardır, evrenin kanunları vardır. Her şey bu kanunlara tabidir. Bu kanunlar çerçevesinde şansa oluşan olaylar sonucu bazı gelişmeler kaydedilir. Bu şansa gelişmelerde üstün özellikler olduğu için korunur. Ve yaşam bu şekilde gelişerek devam eder gibi bir iddia atıyorlar ortaya. Şimdi burada şunu görüyoruz. Eğer evrenin kanunları, onların kafasında düşündükleri çerçevedeki evrenin kanunları işleseydi hiçbir zaman yaşam oluşamazdı. Su bu özelliğiyle doğanın veya evrenin bu kanunlarını delerek, tersine davranarak yaşama imkan sağlıyor. Yani suyun yerini başka hiçbir sıvı alamazdı. Yaşama temel oluşturamazdı. Bunu sadece su sağlıyor. Su da bu kanunların tersine davranması sayesinde sağlıyor. Bu da ilginç bir tezat.
Evet. Ki şu ana kadar bahsettiğiniz konular suyun termal özellikleriydi. Notlarımda böyle söylüyor. 5 termal özelliğinden bahsedeceğim demiştiniz. Ve bunların uygunluğu yaşama imkan sağlıyor.
Evet.
Şimdi bunun dışında su değil de söz gelimi cıva bu özellikleri kazanmış olsaydı, yani termal özellikleri cıva için geçerli olmuş olsaydı, biz yaşam için çok fazla ümitli olamazdık gibi geliyor bana. Çünkü beden, tahmin ediyorum o konudan da bahsedeceksiniz.
Evet.
İnsan vücudu veya canlıların vücutlarında suyun çok daha ayrı bir fonksiyonu, çok daha evet. değişik bir işlevi var değil mi?
Suyun çok mucizevi kimyasal özellikleri de var. Yani sadece bir sıvı olarak ortam oluşturması değil, su aktif olarak girdiği her ortamda kimyasal reaksiyonlara da bir şekilde katılıyor. Ya onları hızlandırıyor ya çözücü olarak giriyor. Mutlaka bir pozitif desteği oluyor. O konuya da ben birazdan ayrıca girmek evet. istiyorum dediğiniz gibi.
Siz bu konuya girmeden önce dilerseniz dinleyicilerimiz için şu ana kadar anlattıklarınızı bir düşünme, onların üzerinde bir fikir geliştirme açısından kısa bir ara vermek istiyoruz. Sayın Cenk Akat'la programımızın ikinci kısmında beraber olacağız.
Thank you.